Evet, herkese selam arkadaşlar. 14 Şubat 2022 Pazartesi bugün. Yine Ukrayna ile Rusya
Evet,
arasındaki
herkese selam
yaşanan
arkadaşlar. 14 Şubat 2022
bir saniye.
Pazartesi bugün.
Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan bu gelişmelere dair son dakika bazı
Evet,
haberleri
herkese selam
düşmeye
arkadaşlar.
başladı. Onunla ilgili de birkaç gelişmeye bakacağız. Önemli gelişmelerdi. Hani o yüzden şunu da sosyal medyada
Siyasal
hemen
geliş hemen kısa.
paylaşayım. Evet, bunu hallettik. Bu arada ses ve görüntü eğer hemen şuradan diğer olayı da halledeyim. Evet, son şeyi de paylaştım ve artık yayına dönebilir. Ses ve görüntü gayet iyi. Evet, bu akşam bazı gene geçtiğimiz gece olduğu gibi bazı önemli gelişmeler yaşandı Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime dair. Bunlardan bazılarını işte sıralayacağım ben. Bu arada El Cezire ve diğer uluslararası medyaya da baktığınızda bu gelişmeleri haber etmeye başladılar. Bilmiyorum Türkiye medyasında şu an durumlar ne halde? Bunları haber ediyorlar mı? Haberini yaptılar mı yani, onu da bilmiyorum. Hemen şöyle hızlıca gelişmelere bakıyorum. Şimdi ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ABD'li yetkililere daha doğrusu dayandırılan bir haber vardı. Bu haberde Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatların artık sevkiyat olmaktan çıkıp saldırı mevzilerine doğru sevk edildiği haberiydi. Yani oradaki kuvvetlerin bir hareketlilik içerisinde olduğu ABD'li kaynaklarca açıklandı. Hatta şu anda ekranda da El Cezire'nin altyazısında da geçiyor. CBS'e dayandırılıyor bu haber. Amerikan CBS kanalına işte uydu görüntüleri incelendiğinde Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin hareketlilik içerisinde olduğu ve saldırı mevzilerine doğru geçtikleri, intikal ettikleri ifade ediliyor. Ve aynı zamanda yine CBS kaynaklarına göre Rusya'nın topçu birlikleri atış pozisyonlarını almış vaziyetteler Ukrayna sınırında. Büyük ihtimalle doğu sınırındaki bölgeden bahsediliyor. Şimdi topçuların da atış pozisyonunu aldığından bahsediyoruz, ancak Rusya oraya çok uzun menzilli mesela İskender füzelerini de göndermişti. İskenderemler de oradaydı ve bunların menzili yaklaşık 500 kilometre. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde de birçok ülkenin büyükelçiliği başkent Kiev'den Polonya sınırındaki Lviv'e doğru güç şeylerini kaydırmışlardı. Oradaki büyükelçiliklerini taşımışlardı. Bunlara son olarak Amerika Birleşik Devletleri de bugün eklendi. Başkent Kiev'deki Büyükelçiliği Lviv şehrine, Polonya sınırına doğru, yani Batı Ukrayna'ya doğru naklediyorlar. Ve Kiev'deki Büyükelçiliğin bulunduğu yerdeki şeyleri de, bilgisayar sistemleri herhalde, arşivleri, yedeklerim ne var bilmiyorum tam olarak, bilgisayar sistemlerinden kayıtlarını, onları da imha edeceklerini açıkladılar bu arada. Şimdi bir de çok enteresan bir şey oldu. Sizin de başlıktan da gördüğünüz gibi Alman Der Spiegel bir haber yapmıştı geçtiğimiz günlerde ve Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayacağını, askeri harekete başlayacağını ifade etmişti. Ve Ukrayna lideri Zelenski'nin Facebook üzerinden yaptığı bir açıklama var. Ama bu açıklamayı da farklı yorumlayanlar oldu aslında bakarsanız. Nasıl farklı yorumlayanlar oldu? Şimdi burada iki nokta var aslında değinmek istediğim. Bunlardan birincisi Zelenski'nin açıklamasında işte 16 Şubat'a hazırız dedi Zelenski. Kimileri artık tarihi açıklanmış bir şeyin, bir askeri harekatın başlayamayacağını da düşünüyorlar. Hani öyle söyleyeyim. Çünkü bir askeri harekata bir askeri harekata başlayacağınız zaman bunun tabii ki önceden bilinmemesi gerekir. Bunu sadece sahadaki işte müttefiklerinize vesaire haber verirsiniz. Ancak daha fazla kimseye söylemezsiniz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu gerilim başladıktan Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gerilim başladıktan kısa bir süre sonra dikkat ettiyseniz sürekli olarak şey yapmaya başladı. Bu tarz istihbaratları kamuya açık bir şekilde paylaşmaya başladı. Bu da bence biraz Rusya'nın elini zora soktu. Aslında öyle de diyebiliriz. Yani bu da aslında bir taktikti. Yani Amerika Birleşik Devletleri evet bir yandan sürekli olarak böyle şeyden bahsediyordu işte Rusya geliyor, Rusya Ukrayna'yı işgal edecek, Avrupa'yı bu şekilde biraz daha konsolide olmayı, kendi içine konsolide olmayı falan itiyordu ama Amerika'nın gerçekten bugün Ukrayna ile paylaştığı kilit öneme sahip istihbaratlar Rusya'nın belki de şu ana kadar bu işgal harekatının geciktirmesine dahi neden oldu. Ve Amerika Birleşik Devletleri halen bu şeyin peşinde. Yani hala bu tarz istihbaratları Ukrayna ile paylaşıyor. Bazılarını da kamuoyu açık bir şekilde paylaşıyor. Yani uluslararası kamuoyuyla paylaşıyor bu bilgileri haberlerle, işte haber kanalları aracılığıyla vesaire. Bu tabii ki biz sadece paylaştığını biliyoruz. Yani paylaştıklarını biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Muhtemelen arka planda Ukrayna'yla da ciddi bir istihbarat paylaşımı içerisindedir. Şimdi 16 Şubat tarihi ilk defa verilmedi arkadaşlar. 16 Şubat tarihini dediğim gibi Der Spiegel'de bir yazısında bir analizde orada geçen bir analizde daha doğrusu onlar da vermişlerdi. Ancak bugün Zelenski'nin yaptığı bu Facebook üzerinden yaptığı bu açıklamayla birlikte artık bir beklenti de oluştu insanlarda. Yani 16 Şubat'a işte 16 Şubat'ı birlik günü filan böyle ifadeler kullanmış Zelenski. Ya şimdi baktığınız zaman çok büyük bir askeri yığınak var. Putin oraya çok büyük bir askeri yığınak yaptı. Evet Şubat ortası diyorlardı ki şöyleydi zaten. Hatta Amerikan istihbarat raporlarını paylaştığında Amerika Ocak sonuna kadar Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebilecek askeri kapasiteye ulaşacağı ifade ediliyordu biliyorsunuz. Şimdi hatta şöyle çok da enteresan bir şey vardı. Bugün de onu paylaştım. Şöyle ekrana gelsin o. Rusya'nın farklı bölgelerden Ukrayna sınırlarına sevk ettiği askeri birlikler yani buraya baktığınız zaman Rusya'nın gerçekten bunu bir blöf olarak görmediğini de görüyoruz yani en azından şuraya baktığımızda. Hatta ya bugün sabah mesela baktığınızda bazı haberler vardı işte Lavrov biliyorsunuz Putin'le yine uzun bir masada bir görüşme yaptı. Savunma Bakanı yani Rusya Savunma Bakanı da Dışişleri Bakanı da Putin'le görüşmeler yaptılar. Ardından Dışişleri Bakanı Lavrov bazı açıklamalar yaptı ve şey dedi hala bir şans var dedi yani Batı'yla aramızda bir anlaşma olabilir dedi. Şimdi o gündüz saatinde baktığınızda gerçekten evet bir askeri yığınak var ama bir savaşın zor bir ihtimal olduğunu görüyorsunuz. Ama işte akşam saatte mesela şu anda baktığınızda gerilim son derece artmış gibi görünüyor yine. Yani bu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan olaylara nasıl diyeyim şöyle olacak demek çok zor. Yani gündüz saatlerinde farklı bir atmosfer vardı. Şu anda daha farklı bir atmosfer var. Mesela tekrar herhangi bir gelişme var mı diye bakıyorum. Siz de gördüğünüz haberler vesaire varsa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da yorumlayabiliriz biz de. Bu arada Ukraynalı iş adamlarının, zenginlerin vesaire hatta bu yaklaşan Rus işgaline karşı ülkeyi terk etmeye başladığına dair de haberler var. Ya burada bir de baktığınızda en soğukkanlı davranan Türkiye herhalde. Türkiye şu anda sadece Dışişleri Bakanlığı bir uyarı yaptı. Ukrayna'nın doğusuna seyahat etmeyin dedi Türk vatandaşlarına. Ondan sonra herhangi bir gelişme olmadı Türkiye'den ama başka diğer ülkelere baktığınız zaman vatandaşlarını bütün Ukrayna'ya gitmeme konusunda uyarıyorlar vesaire. Tam bunu zaten söylemiştim. Ukrayna Amerika Birleşik Devletleri bu Kiev'deki büyükelçiliği Polonya sınırındaki Lviv şehrine taşıyor ve Kiev'deki o büyükelçilikte kalan bilgisayar sistemlerini falan imha edeceklerini ifade ettiler. Ya şimdi tüm bunlara baktığınızda tamam diyorsunuz. Yani bir işgal var evet ama burada bir saatini tutmuyor yani bu gelişmeleri. Mesela bugün gündüz saatlerinde paylaştığımız bu haber vardı. Öğlen saatlerinde Ukrayna sınırı kurulu askeri kamplardan birlikleri sınıra daha yakın noktalara sevk etmeye başladığına dair. Bu mesela akşamleyin uydu görüntüleriyle daha da doğrulandı bu haber. Bunun ardından gelen haberlere tekrar şöyle bir bakayım. Yani şimdi bütün gözler 16 Şubat'a artık çevrilmiş durumda. Ama bu da Putin için yani bir saldırı artık sürpriz olma özelliğini kaybetti yani. Az önce de mesela söylediğim gibi bir yere askeri operasyon başlatacağınız zaman ki bunu Türk halkı en yakın şeyde gördü. Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye yönelik operasyonlarında gördü. Yani kimseye sadece müttefiklere haber verilmişti. Kimsenin kamuoyunun bu şekilde haberi olmamıştı yani. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne şu anda baktığınızda gerçekten eline geçen istihbaratı Rusya'yı da zor duruma sokmak için doğrudan kamuoyuyla paylaşıyor. Ve dediğim gibi kamuoyuyla paylaştıklarını biz biliyoruz. Muhtemelen arka planda Ukrayna'yla daha sıkı bir istihbarat alışverişi içindedir Amerika Birleşik Devletleri. Ama biz sadece onun yani kamuoyuna açıkladığını biliyoruz ve onun üzerinden yorumlayabiliyoruz. Bu arada işte şöyle tekrar bir... Hayır burada kesin işgal konusunda şunu söyleyeyim. Kesin konuşamıyorsunuz şu anda. Konuşamıyoruz. Yani gündüz saatlerinde farklı bir değerlendirme yapıyorduk. Bugün akşam gece saatlerine geldiğinde farklı bir değerlendirme yapıyoruz. Yani şu dönemde Ukrayna ile Rusya arasındaki bu askeri gerilim gerçekten saatlik olarak değişen bir grafik çizelgesi veriyor bizim önümüze. Yani bu şu anda saat 22.40 itibariyle değerlendirdiğimizde ise bir işgalin gerçekten başlayabileceğini görüyoruz. Ancak gündüz saatlerinde böyle bir şey söylemek çok zordu. Dediğim gibi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir açıklama yaptı. İşte Amerika bizi dedi bazı tatmin edecek şartlar getirdi. Bazı tatmin edecek maddeler koydu önümüze filan dedi. Ve ardından Avrupa için bir şans var, Batı için bir şans var dedi anlaşma önünde ve hani bunun işte bir diplomatik mucizenin oradan çıkabileceği ifade edilmişti. Ancak akşam saatlerinde böyle bir şey olmadığını görüyoruz. 16 Şubat tarihini ilk olarak Alman Der Spiegel dergisinde bir analizde verilmişti. Bugün Zelenski, Ukrayna lideri Zelenski de sosyal medya hesabından, Facebook hesabından paylaştığı bir mesajda işte 16 Şubat'ın birlik günü, o zamanın işte herkesin birlik olması gerektiği gibi ifadeler kullanarak bir bakıma şeyi de doğruladı. Yani 16 Şubat tarihini de doğrulamış oldu. Hatta bazı kaynaklarda baktığınızda ben de kesin konuşmak istemiyorum ama bazı kaynaklara bakıyorum ve şey diyorlar... Ukrayna işgali, Rusya'nın Ukrayna işgali başlıyor, savaş başlıyor. Bu minvalde açıklamalar yapmışlar. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama daha geldi. Tabii ki bu açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri doğrudan değil, genellikle işte ABD'li bazı isimlerin medyaya verdiği haberlerden yapıyor. Amerika son habere göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal edip etmeme konusunda nihai karar verdiğine inanmıyoruz demiş Amerika Birleşik Devletleri kaynakları. Tekrar okuyayım. Putin'in Ukrayna'yı işgal edip etmeme konusunda nihai karar verdiğine inanmıyoruz demiş. Yani şu anda biraz daha bu baktığınız zaman biraz daha böyle gerilimi düşürmüş gibi görünüyor. Ama bu askeri birliklerin Ukrayna sınırındaki askeri birliklerin hareketliliğini arttırmış olması biraz daha işin ciddiye bindiğini gösteriyor. Hatta geçtiğimiz dönemlerde yani bu Ukrayna işgalinin askeri açıdan bakıldığında yani en kısa süre içerisinde başlatılmasının Putin'in işine geleceğini de ifade etmiştim. Çünkü şu anda kış aylarındayız ve bölgede o bölgede Ukrayna'da Ukrayna tarafında doğusunda daha kış iş daha çetin geçiyor şu anda ve güçlü olan taraf da Rusya olduğu için evet onun açısından da zorluklar olacaktır. Ama saldırıyı başlattığı zaman ordu daha üstün olduğu için gerek sayı bakımından gerek teçhizat gerek askeri teknoloji bakımından daha üstün bir ordudan bahsediyoruz Rusya açısından. Bu bakıma kışın daha zorlu şartlarda orada bir savaş vermek, bir işgal hareketini başlatmak Rusya'nın daha çok işine gelecektir. Ancak ilerleyen günlerde havaların ısınması, o arazi şartlarının daha da düzelmesi burada Rusya'nın elini yani elini güçsüzleştirmez ama biraz daha süreyi uzatır yani Rusya için. Ya burada hep işte karşılıklı kıyaslı bir kıyas yaptığımızda işte Rusya'nın Ukrayna karşısında yani neredeyse hemen hemen hiçbir şansının olmadığını ifade etmiştik. Çünkü şu ana kadar kimse açık bir şekilde Ukrayna'ya Rusya karşısında arkasında duracağına dair bir garanti vermedi. İşte ufak tefek askeri yardımlar yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere bazı antitank füzeleri, bazı işte farklı füzeler veriyorlar Ukrayna'ya. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gönderilen bu Javelin füzeleri, antitank füzeleri, güdümlü antitank füzeleri oldukça Ukrayna tarafından bunları reklame edildi ama yani bu sadece savaşın dengesini değiştirebilecek bir silah değil bu. Yani bugün hala baktığınızda Ukrayna hesapları Javelin füzelerini falan paylaşıyor ama bunlar savaş sahasında yeterli değil. Yani en azından öyle söyleyeyim ve Rusya gerçekten çok kuvvetli bir orduya sahip. Yani düşünsenize şu anda analistler şeyden bahsediyorlar yani Rusya'nın saha gücünü yani piyade anlamında söylüyorum saha gücünü saha gücünü yani ordusunun %60 oranında Ukrayna sınırına ordunun tamamı değil yani hareket edebilecek güçlerden bahsediyorum. Bunların yaklaşık %60 kadarının Ukrayna sınırına yığıldığından bahsediyorlar. Bu rakam şu ana kadar 130 bin civarı açıklandı ama biliyorsunuz Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde de Rus askerlerinin varlığından söz ediliyor. Burada yaklaşık bir 10 bin kişinin varlığından bahsediliyor. Yani totalde yaklaşık işte sadece Ukrayna'nın doğusundaki Rus sınırlarında 100-150 bine yakın bir askeri mevcuttan bahsetmek mümkün. Tabii ki sadece Rusya böyle bir işgal hareketini başlatması durumunda kendisi değil yani sadece Ukrayna doğusundan değil muhtemelen Belarus'u da kullanacaktır bu arada ki Belarus'a biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde S-400 hava savunma sistemleri bazı elektronik harp sistemleri ve Rus askerleri konuşlandırılmıştı. Hatta yine Amerikan kaynaklarının açıkladığı bilgilere göre 30 binden fazla askerin Rus askerinin Belarus'a konuşlandırılması burada söz konusuydu. Hatta bununla ilgili bir haritada paylaşmıştık ama evet buydu işte. Amerikan istihbarat raporlarına göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı. Şimdi buradan baktığınızda işte hep buradan bahsediyoruz. Yani Ukrayna'nın doğusundan bahsediyoruz. Ancak işte Kırım'dan gelecek, Karadeniz'den işgal olacağına dair ve yine Belarus'tan yani Belarus'un güneyinden Ukrayna'nın kuzey sınırlarından da saldırı gerçekleştirileceğine dair, işgal hareketinin bu şekilde başlayacağına dair ciddi şeyler var. Ciddi iddialar diyelim. İstihbari bilgiler var diyelim. Bir de şöyle bir yorumlara bakayım. Ya tabii en etkili aracı gönderen Türkiye olmuş. Evet yani şu anda yani Bayraktar TB2'ler var biliyorsunuz Ukrayna'nın Türkiye'nin sattığı. Baktığınız zaman bunlar bence savaşın uzaması durumunda Ukrayna'nın elini güçlendirebilecek silah sistemleri. Yani Javelin'den tabii ki eğer etkili bir şekilde kullanılması durumunda Javelin'den daha etkili bir silah sistemdir ama yani şimdi savaşın başlangıcıyla yani giriş, gelişme ve sonuç bölümleri değişebiliyor. Yani giriş kısmında evet Rusya çok güçlü bir şekilde girer. Yani Ukrayna'ya girip Polonya sınırına kadar bir anda ulaşabilecek askeri güce sahip gerçekten teknik anlamda. Ancak burada şeyin de nasıl Ukrayna'nın nasıl bir direniş göstereceğinden ki ben çok büyük bir direniş beklemiyorum aslına bakarsanız. Yani işte ne kadar halkı da askeri anlamda eğitseler, kendi ordularını da ne kadar işte sınıra yığarlarsa yığsınlar. Yani Rusya'nın burada karadan bir giriş yapmadan önce yoğun bir şekilde gerek havadan gerekse karadan şeyi bombalayacağını biliyoruz. Yani Ukrayna'yı gerçekten, eğer ki bu işgal hareketinin gerçekleşmesi durumunda, Ukrayna'yı gerçekten tabiri caizse böyle dümdüz edebileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü bu Rusya'nın bir savaş stratejisi. Yani bunu Suriye'de de gördük. Sovyetler Birliği, Sovyetlerin Afganistan'ı işgali döneminde orada da gördük. Yani bu Rusya'nın bir savaş stratejisidir. Yani girmeden önce evet, diğer ordular da kara ve hava bombardımanlarıyla biraz yumuşatma yaparlar ve ondan sonra sahaya girerler. Ancak bu Rusya'da biraz daha farklı. Yani Rusya bunu uzun süre devam ettiriyor ve oradaki şeyleri tamamen pasifize etmek adına tamamen yerle bir ediyor ve ondan sonra karadan askerlerini gönderiyor. Ki burada farklı şeyler de olabilir. Yani karada farklı şeyler de görebiliriz. Bunun içinde işte o, eğer ki işgal başlarsa diyoruz. Şimdi yorumlara bakıyorum arkadaş. Kırım'da da Rus varlığı var. Evet, yani Kırım'da var. Bir de şeyden birisi az önce şeyi sormuştu da. Ha, Suriyeliler Ukrayna'ya gider mi diyor ÖSO mensupları. Yani olabilir, her şey olabilir. Onunla ben geçtiğimiz dönemde de değinmiştim. Yani bu Suriye'de Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu mensupları artık Suriye devrimi için savaşan birer unsur olmaktan ziyade bir paralı asker gibi de hareket ediyorlar. Şimdi baktığın zaman böyle bir durum olabilir mi? Yani Ukrayna'ya gönderilebilir mi? Bu tabii ki ihtimal dahilinde, ama burada biraz da Türkiye arada olan bir ülke olduğu için şu anda, yani Türkiye'nin Ukrayna ile de arası iyi, Rusya ile de arası iyi. Ve baktığınızda burada iyi bir denge kurması gerekiyor Türkiye'nin. Yani Türkiye eğer ki bu dengeyi kuramazsa Rusya karşısında, Rusya bu sefer Türkiye'yi Suriye'de de sıkıştırabilir. Yani bunu geçmiş dönemlerde görmüştük. İdlib'de de Türkiye'ye sıkıştırabilir. Yani Rusya'nın İdlib'e yönelik, bakın abartmıyorum, yani sadece bir günlük bir hava harekatı gerçekleştirirse, İdlib'e yoğun bir hava harekatı gerçekleştirirse, ki bu hava harekatını Ukrayna yönelik işgali başlattığı zaman bile eş koordinasyon içerisinde yürütebilir. O askeri güce sahip yani. Bir gün sadece İdlib'de askeri bir hava harekatı gerçekleştirirse, emin olun binlerce kişi Türkiye sınırına doğru yığılır ve bölgedeki dengeleri değiştirebilir Rusya. O yüzden biraz daha Türkiye burada ihtiyatlı hareket edecektir. Bence bu işte Suriye ÖSO mensuplarını bence Ukrayna'ya gönderme konusunda biraz daha dikkatli hareket edecektir. Sadece ÖSO mensuplarını değil. Yani burada bu savaş başlarsa eğer Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekten bir denge diplomasisi yürütmek zorunda kalacaktır yani. Şimdi Rusya Ukrayna'yı ele geçirmek mi istiyor, yoksa Belarus gibi etkisiz tampon bir ülke mi yapmak istiyor? Bu konuda da farklı rivayetler var, öyle söyleyeyim. Ancak Ukrayna'yı ele geçirmek istemesi, yani daha doğrusu orada Ukrayna'da Belarus benzeri, Belarus gibi olamaz. Çünkü Belarus gerçekten göbeğinden bağlanmış durumda Rusya'ya. Yani Rusya'ya sadık bir yönetim olması için Putin orada bu işgali, yani asıl amacı bu da diyebiliriz. Yani biraz daha artık, çünkü baktığınızda Ukrayna'nın bir daha NATO'ya girmesi, Avrupa Birliği'ne girmesi, yani bunların büyük ihtimalle, tabii ki net konuşmamak lazım, bunların yanına bile yaklaşamaz. Çünkü şu ciddiyetini Rusya'nın gördüler. Artık bunun zaten söz konusu olması pek muhtemel değil, yani NATO'ya girmesi pek ihtimal dahilinde değil. Ki NATO'ya girmesi diyorum, çünkü Rusya için burada en büyük tehdit NATO komşusu bir ülkesinin olmasıydı. Asıl zaten gerginlikler buradan başladı. Yani Ukrayna'nın isminin NATO ile birlikte anılmasının ardından işte gerilim daha da arttı ve işte bu süreç Avrupa Birliği ülkelerinin de, Batı'nın da kendi içerisinde biraz daha parçalanması, gücünün parçalanmasıyla birlikte Putin güzel bir zamanlamayla gerçekten doğu sınırlarına, Ukrayna doğu sınırlarına bu askerleri yığmaya başladı ve bunun ilk başta parçalı bir işgal olabileceği ifade edildi. Ancak şu anda beklentiler bunun topyekün bir işgal olacağı yönünde. Yani doğrudan başkent Kiev'e ilerlenecek ve hükümet devrilecek, orada yeni bir yönetim kurulacak vesaire, bu gibi değerlendirmeler yapılıyor. Gerilla o şeyde biraz zor ya. Savaşın ilk şeklinde, ilk girişte iki konvansiyonel orduyu biz karşı karşıya göreceğiz büyük ihtimalle. Yani Ukrayna ordusu bir tarafta, Rusya ordusu bir tarafta. Ancak dediğim gibi Ukrayna ordusunun pek bir şansı yok. Yani hatta yani hiç şansı yok da desek bu şey olmaz. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat raporlarında Rusya'nın Ukrayna işgalini 72 saat, bir diğer düzeltmeyle 48 saatte halledebileceği ifade edilmişti. Ki bunlar çok yanlış olan rakamlar da değil yani. Ukrayna'nın gerçekten bir Rusya'ya kıyasla tabii ki bir askeri bir şey yok. Hatta hep söylüyorum ya, burada Rusya bıraksanız Rusya'yı Ukrayna'dan girer Polonya ve Baltık Denizi'ne kadar gider yani, oradan çıkabilir. Gerçekten öyle güçlü bir ordusu var yani Rusya'nın. Gerilla harekatı yapabilirler ancak bu savaşın ilk aşamasında olmaz. Çünkü savaşın ilk aşamasında Rusya oldukça yıkıcı bir şekilde Ukrayna'ya girecektir. Yani bu aynı işte Hitler'in bir anda o işte Yıldırım Harekatı dedikleri Polonya'ya bir anda işgal etmesi, büyük birliklerle, büyük güçlerle, ani bir yıkıcı güçle. Yani savaşın ilk eğer başlarsa, tabii ki eğer ki başlarsa büyük ihtimalle bu şekilde olacaktır. O yüzden savaşın giriş kısmında değil, gelişme kısmında işte savaşı burada Rusya'nın ne kadar uzun tutacağına da bağlı. Savaş çok uzarsa tabii ki gerilla saldırıları vesaire de olabilir. Ama bu savaşın ilk aşamasında bu biraz zor. Bitcoin birisi demiş bu yüzden dalgalı galiba. Geçtiğimiz günde yaşanan bir gelişmede yine böyle son dakika gelişmeleri yaşanmıştı. Dün önceki gün yanlış hatırlamıyorsam altın fiyatları yükselmişti. Borsa düşüşteydi ve petrol fiyatları da son geçtiğimiz yani uzun süreden sonra ilk defa o kadar yükselmişti petrol fiyatları ve halen daha yüksek petrol fiyatları. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş mi? Evet, Ukrayna biraz düz, doğru bu yani özellikle doğu kısmına baktığımız zaman Rusya, şimdi bu aslına bakarsanız Rusya için de bir dezavantaj ama tabii güçlü olan taraf olduğu için onu bir şekilde aşacaktır. Ki arkadaşlar biz burada meseleleri çok yüzeysel konuşuyoruz. Yani bu askeriye de ordularda bu şekilde değildir. Yani bir A, B, C, D planları vardır yani. Yani neyin yedeğin yedeği vardır yani, öyle söyleyeyim biraz da anlaşılması açısından. Her türlü plan, eğer ki bu işgal yapılacaksa yani çok planlar yapılmıştır yani. Çünkü Rusya'nın böyle bir şeye girişmesi ve burada başarısız olması çok büyük bir prestij kaybı olur Rusya açısından. Yani başarısızlık söz konusu bile olamaz yani Rusya için. Öyle konuşayım. Hatırlıyorsanız Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan vatandaşlarını daha tahliye, vatandaşları ve onlar için çalışanları doğru düzgün tahliye bile edemediği için bir prestij kaybına uğradı zaten. Trump bile onunla dalga geçiyor halen. Ve bu da Rusya, yani böyle konularda bu bir ülkenin işgalinden bahsediyoruz. Yani burada eğer ki Rusya başlatırsa böyle bir şeyi kesinlikle yani bunda sıfır hata ile bitirmek isterler yani, öyle söyleyeyim. Tabii ki bir artı eksi hata oranı vardır ama burada sıfır hatayla bitirmek isterler. Yani Rusya'nın işgali. Evet, burada Rusya işgali gerçekleştirirse Avrupa'nın tehditleri, ya hiç kimse şu ana kadar askeri olarak Rusya'yı tehdit edemedi. Ya bunu ilk başta şöyle söyleyeyim. Burada işte Rusya'yı sadece ekonomik bir takım yaptırımlarla tehdit ettiler. İşte gazla tehdit ettiler. Batı işte Avrupa gazı almamakla falan tehdit etti. Ama ya baktığınızda bunların aslında yani ekonomik yaptırımlar kısmını tam olarak bilmiyorum ama bu gaz konusunda falan Rusya kendi çözümünü bulmuş gibi de görünüyor. Yani bunlar Rusya'yı biraz yani caydırması zor olacak şeyler bana kalacak olursa. Bir savaş konusunda Rusya yener demiş. Yorumları okumaya devam ediyorum. Bu arada siz de yorumunuz varsa yazarsanız oradan. Ya uluslararası sistem açısından nasıl bir gelecek bizi bekliyor olabilir demiş. Ya bu eğer ki bu işgal gerçekleşirse ya arkadaşlar hiçbir şey olmaz ya. Güçlü olanın kazandığı yani güçlü olanın kanunlarının geçtiği bir dünyada bir küresel sistemde yaşıyoruz. Yani bugün işte baktığımız zaman Rusya dolaylı da olsa Ukrayna'nın doğusundaki bölgeyi işgal etmiş durumda. Buna kim ne diyebiliyor? Orada desteklediği ayrılıkçılar var. Kırım'ı işgal etmiş durumda. Kimse bir şey diyemiyor. Yani şimdi mevzu şey işte Kırım'ı tanıdı tanımadı işte Türkiye ilhak dedi oraya falan filan. Yani baktığın zaman mesela şeyi düşünüyorum ben biraz da Rusya Ukrayna'yı işgal ettiği zaman acaba işte Türkiye'de işgal diye denilebilecek mi buna? Yani denmesi lazım diyorsunuz ama burada işte ülke güçlü olan taraf Rusya olduğu için bir daha düşünüyorsunuz. Acaba nasıl tavır alacak ülkeler filan gibisinden. O yüzden öyle çok da bir şey olmaz. Bir uyum sorunu yaşanmaz yani işgal ederse. Ya burada Ukrayna ile Afganistan kıyasını ben askeri olarak yapmadım ya. Tabii ki Ukrayna ile Afganistan'ı kıyaslayamayız. Ben sadece bu tahliyeler bakımından kıyasladım. Orada tahliyenin doğru düzgün yapılamaması, Taliban yönetimi devraldığında Amerika tahliyeyi doğru düzgün yapamadığı için bayağı eleştirildi, halen eleştiriliyor. Sadece bu tahliye kısmını aldım ben. Ya zaten en güçlü yaptırım olarak gazı da ön plana sürüyorlar. Ya tabii ki kayıplar olur. Burada işte 72 saat falan diyoruz ama kayıplar ne derece olur? Ya tabii kayıplar olur arkadaşlar. Burada Rusya'nın da kaybı olacaktır. Ama tabii ki Ukrayna'nın da daha fazla da kaybı olabilir belki. Ancak bunlar işte dediğim gibi yani hep planlanmış, düşünülmüş. İşte yedeği hazırlanmış şeylerdir. Zayiatlardır diyeyim ya. Zayiat planları yapılır. Yani belli oranlarda zayiat verilir. Yani askeri operasyonlarda eğer bölge belliyse tabii ki bu ülke işgalinden bahsediyoruz. Bundaki planlar biraz daha değişiktir. Ama bir bölgeye mesela operasyon gerçekleştirince atıyorum Suriye'de Rakka operasyon gerçekleştirince bir kent merkezi varsa oradaki o bölgedeki yani askeri harekatın gerçekleştirileceği bölgedeki bölgede kaç sivilin ölebileceği dahi hesaba katılır yani bunların oranları vardır yani. Mesela duyarsanız işte bir operasyon gerçekleştirildi bir hiç sivil ölmedi sivillerin olduğu bir yerse eğer bu mesela yalandır yani öyle söyleyeyim. Ya Türkiye ile Rusya'nın doğrudan karşı karşıya gelmesi tabii şu an pek mümkün değil ama işgal gerçekleşirse eğer yani işgali gerçekleştirir ve Ukrayna'da gerçekten artık tamamen Rus yanlısı bir yönetim kurulu veya başka planlar olursa ki burada şöyle bir parantez de açayım yine Alman kaynakları burada Alman medyası daha doğrusu öyle söyleyeyim. Orada ben bir habere denk gelmiştim. Amerikan da olabilir ya karıştırıyor da olabilirim bu istihbarat bilgilerini. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra yani Ukrayna'yı işgal ettikten sonra bölgede planları da olduğu yani nasıl yönetim kurulacak filan bu planlarının dahi hazır olduğu iddia edilmişti. Bunlar istihbarat kaynaklarına dayandırılıyordu. Yani bakın sadece askeri planlar değil, askeri planların ötesinde işte Rusya orayı tamam artık istediği yerleri ele geçirdikten sonra kuracağı yönetimin dahi planlarını yapmış olabilir. Burada işte Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesi bu şu anda bunu kestirmek biraz zor. Ne olacağı belli olmaz. Ama yani biraz daha bu işgal başlarsa eğer o zaman bence konuşulması gereken bir konu. Öyle söyleyeyim. Yorumları okumaya devam ediyorum gene. Ya evet şimdi işgal olmayacağına dair de mesajlar atanlar var. Olmayabilir arkadaşlar. Evet sabah kalktığımızda her şey güllük gülistanlık gibi bir havada oluşu olabilir. Bakmışsınız gerçekten diplomasiye fırsat tanınmış ve işte bir anda Rusya sınırdaki askeri güçlerini geriye doğru çekmeye başlamış. Bunlar olabilir gerçekten. Ama benim şöyle şahsi bir düşüncem de var. Yani bu saatten sonra bence bana kalacak tabii ki ben masum insanların vesaire ölmesini istemem. Ama bana kalacak olsa Putin'in bu saatten sonra geri adım atması da bir onun için prestij kaybı. Ve Ukrayna içinde oldukça olumlu sonuçlara neden olacaktır. Çünkü baktığınız zaman Putin Ukrayna'nın doğusuna bu kadar askerleri yığdı ve Ukrayna'da halk arasında bir şey oluştu, bir konsolidasyon oluştu. Yani halk işte gücün farkına vardı, savaşacağız dedi. Rus askerleri girerse ben evimi savunacağım, toprağımı savunacağım filan. Oradaki özel kuvvet personeli halka silahlı eğitim vermeye başladı, silah eğitim vermeye başladı. Yani burada biraz daha Ukrayna halkı böyle millet olma bilincinin farkına vardı. Ve eskisinden bu vesileyle eskisinden daha güçlü olacaktır. Yani burada Putin eğer ki gerçekten düşman olarak gördüğü yapıyı öldürmezse onu gelecek dönemde daha güçlü bir Ukrayna karşısında olacaktır. Ve de burada tabii ki Batı'yla da ilişkilerini bence daha ileri boyuta taşıyabilir eğer ki bu işgal gerçekleşmezse. Hani o yüzden ben Putin'in de yani eğer ki yani çünkü Avrupa'yı Avrupa pardon Almanya kendi hava sahasını kullandırtmıyor şeye İngiltere'ye. Ya işte uçaklar şey yapıyor. Almanya'nın üzerinden geçiyorlar falan böyle. O kadar komik bir şeydi. Almanya'da işte Ukrayna'nın bize diyor biraz daha şey silahlar verin. Yani yıkıcı silahlar, biraz tahrip gücü yüksek silahlar, işte özel silahlar verin. Almanya işte 5.000 tane miğfer gönderdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Asker şey kask yani. Gönderdi Almanya. Almanya tabii ki Rusya ile arası iyi olduğu için o biraz daha uzak duruyor. Evet. Tabii ki Rusya Türkiye'ye sanatçı olur mu demiş. Ya olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Yani geçtiğimiz işte doğuya baktığınızda Rusya'nın bir zamanlar nereye kadar geldiğini ufak bir tarih taramasıyla görürsünüz zaten. Boris Johnson askeri olarak tehdit etti de yani ya çok zor bir ihtimal ya. Yani askeri olarak tehdit etmesi ayrı bir mevzu. Bir de siyasilerin her söylediğine de şey yapmamak gerekiyor yani. Özellikle Boris Johnson gibi birisinin. Şimdi baktığınız zaman İngiltere buraya gönderdi askerleri bile geri çekti eğitim için gönderdiği askerleri. Yani bırakın asker göndermeyi şu anda. Ya hava gücü olarak ya Ukrayna'yı pek saymamak gerekiyor arkadaşlar. Yani konvansiyonel anlamda birisi hava gücüyle ilgili bir soru sormuş da konvansiyonel anlamda eğer ki iki orduyu karşı karşıya koyarsak gerilla savaşı değil yani bildiğimiz konvansiyonel iki ülkenin savaşından bahsediyorum. Böyle bir şey olursa ya Ukrayna ne havada ne de karada bir şey yok yani konvansiyonel anlamda bir şansı yok. Ama savaş ilerler ve savaş uzarsa işte Ukrayna bu şekilde yani hibrit bir savaş şekli benimserse işte yarı konvansiyonel ya da gerilla şeklinde bir savaş şekli benimserse kayıplar verdirebilir Rusya ama konvansiyonel anlamda pek bir şansı yok. Yani şansı yok yani. Evet birisi yarın Afganistan'da resmi tatil. Evet Afganistan'da Sovyetlerin yenilgiye uğratılmasını, Sovyetlerin çekilmesi, bu arada böyle bir Afganistan bilgisi verelim. Afganistan'daki yeni yönetim bugünü milli bir gün ilan etti ve o gün de resmi tatil ilan etti. Ya evet bir de böyle bir şey de var yani savaş yıllardır, uzun yıllardır biliyorsunuz doğuda, Müslüman coğrafyalarda devam ediyor. Yani bu da bu Müslüman coğrafyaları, bu da benim bir teorimdir. Yani Müslüman coğrafyalardaki savaşın o durması, oranın biraz daha refaha kavuşması, mevcut savaşın batıya taşınmasından geçiyor. Neden savaşın taşınmasından bahsediyorum? Çünkü bir savaşın olması gerekiyor bir yerde. Yani dünya, bugünkü mevcut dünya düzenine baktığımız zaman birilerinin silah satması, birilerinin silah alması, birilerinin birileriyle savaşması gerekiyor. Ve bu savaş eğer ki batıya taşınabilirse ancak doğudaki coğrafya, Müslüman coğrafyaları biraz daha rahatlayabilir. Batı, ya bir de burada şöyle bir şey de var yani. Batı, evet Batı şu anda baktığınız zaman bir savaş riski var ama sonuçta kendi aralarında bir şekilde oturup da anlaşabilirler yani öyle söyleyeyim. 16 Şubat net tarih mi demiş birisi. Yani iddialar bu yönde oldukça nasıl diyeyim? Çok ortaya atılan bir tarih. Ya, Almanlar da bu tarihi vermişti. İşte Zelenski de Ukrayna lideri Zelenski de açıklaması bu yönde oldu. Yani 16 Şubat'ta böyle bir şey ağır basıyor ama yani 16 Şubat'ta da başlarsa yani bir sürprizi kalmaz işin. Ama şöyle bir şey de var. Hep diyorum ya işte bir güçlü olan taraf şey olduğu için Ukrayna olduğu için, pardon, güçlü olan taraf Rusya olduğu için bunun Ukrayna için sürpriz olup olmaması bir anlam ifade etmez. Yani öyle söyleyeyim. Bir de paylaştığım başka bir harita var. Harita mı vardı? Öyle mi hatırlıyorum? Diye şöyle bakıyorum ama yok. Yorumları okumaya devam ediyorum. Siz yazabilirsiniz. Yeni haber olursa da ona da bakıyorum bir yandan. Bu 16 Şubat. Şimdi Zelenski'nin açıklamasını tam okuyayım. Facebook'tan yaptığı açıklamayı. ABD'den Rusya'nın çarşamba günü işgal edebileceği, işgale başlayacağı yönündeki haberleri duyduğunu söylüyor Zelenski. Ancak 16 Şubat'ı birlik günü haline getireceklerini ifade ediyor. Tabii ki şimdi arkadaşlar burada bugün olmasa bile 16 Şubat olmasa bile Zelenski'nin 16 Şubat'ı zikretmiş olması, bu tarihi zikretmiş olması oldukça önemli. Zelenski yaptığı açıklamada bizi yine büyük bir savaşta korkutuyor. Askeri işgalin tarihini veriyorlar. Bu ilk değil ama devletimiz bugün her zamankinden daha güçlü. Evet işte az önce bahsettiğimiz konu. Yani Rusya Ukrayna sınırına bu kadar askeri gücü yığarak eğer ki gerçekten bir işgal etmezse, işgali başlatmazsa işte bakın burada kendisi de söylüyor. Devletimiz bugün her zamankinden daha güçlü. Yani burada bunu sadece laf olsun diye söyleyen bir Zelenski yok. Ben de böyle düşünüyorum yani. Ukrayna gerçekten eskisine göre şu anda daha böyle bir birlik sağlanmış durumda. Böyle daha bir devlet olmanın sanki farkına varmışlar. O şekilde bir birlik var yani ülke içerisinde. Yani Putin bu işgali gerçekleştirmezse bence bu Putin için bir hata olabilir. Yani öyle söyleyeyim. Yine Zelenski demiş ki barış istiyoruz ve tüm çözümleri müzakereler, tüm sorunları müzakere yoluyla çözmek istiyoruz demiş. Ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ın ve Kırım'ın diplomatik yollarla yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçmesini temenni ettiğini de söylemiş Zelenski. Tabii ki bunun ne derece bir geçerliliği var hani böyle bir şey temenni etmesinin Zelenski'nin onu da bilmiyorum. Yani maalesef böyle temenni etmekle olmuyor. Şimdi tekrar bakıyorum şöyle ne gibi gelişmeler var diye. Afganlar yine kendi hallerinde. Timeline'da denk geliyorum da. Ha bir de şimdi şöyle bir şey de dolaşıyor. Ukrayna'da yetkililer şimdi de işte şey diyorlarmış. Ragıp Soylu yazmış bunu. Zelenski'nin 16 Şubat tarihini Rusya saldıracak tırnak içinde. Rusya saldıracak diyenlerle dalga geçmek için verdiğini söylemiş. Ukraynalı yetkililer demiş. Zelenski dalga geçmek için 16 Şubat tarihini verdi demiş. Ama bence 16 Şubat tarihini zikretmesi bile Zelenski'nin önemli. Yani ben ona inanıyorum yani. Devam ediyorum şöyle. Bakıyorum başka. Bu arada Pentagon sözcüsü de Kirby de bir açıklamalar yapmıştı. Evet. Pentagon sözcüsünün açıklamalarında arkadaşlar Rus askerleri Ukrayna sınırında saldırıya hazır bir şekilde bekliyorlar ifadesini kullanmış. Bu oldukça önemli. Zaten yer değiştirdiklerini biliyorduk. Yani tekrar işte Pentagon açıklamasında bunlar şey demişler ama Putin nihai kararı verdi mi bilmiyoruz demişler. Saldırı için her şey hazır. Yani artık her şeyin hazır olduğunu söylüyorlar. Saldırı için Amerika derken Pentagon tarafı. Evet. Altın yükselişte olduğunun bununla ilgisi var. Evet. Altın yükselir. Petrol fiyatları savaş zamanlarında yükselir. Bir balistik füze söz konusu olabilir mi? Hava güçleri nereyi bombalar? Hava güçlerinin Rusya açısından konuşuyorsak hava güçlerinin nereyi bombalayacağı ne yani ilk yani şöyle söyleyeyim. Birinci, ikinci, üçüncü gün hatta ilk gün şu saatlerde nerelerin bombalanacağı bunlar her şey bellidir arkadaşlar. Savaş uçakları havada uçarken vuracakları noktayı aramazlar. giderler doğrudan hedefleri hızlı bir şekilde vururlar ve kaçarlar. Yani çünkü Ukrayna dediğim gibi konvansiyonel bir ordu ve elinde hava savunma sistemleri var. Yani basit de olsa hava savunma sistemleri var. Ya Zelenski neye güveniyor Rusya karşıtlığı yaparak? Ben de bilmiyorum bunu. İşte Batı'ya aslında güveniyor. Bugün yine bir açıklaması oldu. Yani hala NATO'ya girmek istediklerini filan dillendiriyor böyle. Yani NATO'nun onlar için bir hayal olmadığını filan dillendiriyor. Ya artık hele herhalde şey düşünüyor yani Zelenski. Ya bu saatten sonra dönüş yok gibi düşünüyor. Yani belki de o da artık işgalin olacağını ama ne zaman olacağını kabullendi ama ne zaman olacağını bilmediği için bu şekilde ifadeler kullanıyor ki baktığım zaman bugün işte Donbas bölgesi ve Kırım'ın da müzakereler yoluyla şeye geri alınacağından filan bahsetmiş yani Zelenski. Evet, burada bir kaynak daha bakıyorum. Evet, CBS'in bundan başta bahsetmiştik. Yani Rus güçlü. Gecenin en bence önemli haberi buydu. Rus askerler Ukrayna sınırındaki konuşlandıkları mevzilerden çıkıp saldırıya başlayabilecekleri hatlara doğru intikal etmişler. Yani gecenin önemli bilgisi bence bu. Bunu da uydu görüntülerine dayandırıyorlar. Bu arada hani ölü rakamı kaç kişi ölür falan böyle şeylerden de bahsedilmiş. Yani çok fazla arkadaşlar. Yani burada ilk sadece başlangıcında bile bu savaşın işgaline eğer gerçekleşirse yani on binlerce kişinin ölümü şey değil yani öyle söyleyeyim size. Yani çok ağır bir şey olur yani ağır bir yıkıcı bir savaş olur. Ama bugün tabii evet şöyle tekrar bazı bilgiler var onlara da bakıyorum. Evet, yani asker sevkiyatları da bir yandan devam ediyormuş şeyin Rusya'nın yani sınırdaki kuvvetleri hareket ettirmeye devam ediyor Rusya Ukrayna'ya doğru. Bir yandan da sınırlara sevkiyat yapmaya da devam ediyor. Yani evet artık herkes eli kulağında bekliyor. Evet buradan evet İngiltere ya Boris Johnson böyle açıklamalar yapıyor benim gülesim geliyor yani bazen adam böyle komik bir tip olduğu için. Evet, ABD kaynakları bazıları da işte nihai karar vermediğini de ifade ediyor Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme konusunda. İşte şu anda El Cezire'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv'e yani o Polonya sınırına Batı Ukrayna'ya taşımaya başladığını filan haber geçiyorlar. İşgalin gerçekleşeceğine inanmıyorum diyenler var. Olabilir yani burada %100 başlayacak demiyoruz tabii ama yani bu çok büyük bir asker hareketlilik var arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim size. Ve her şey tam bir şeye göre planlanmış. Yani böyle bir işgal hareketine göre planlanmış. Putin iç siyasetine de tabii ki iç siyasete de etkisi var bunun. Putin yani bunu iç siyaset için de yapıyor. Evet Rusya saldırı pozisyonuna geçmiş. Onu zaten bahsettik. Hangi çağda yaşıyoruz? Bombalama falan nedir ya? Ben bunları sadece oyunlarda var sanıyordum demiş. İşgal yaşanırsa ABD'nin bedelini İşgal yaşanırsa ABD'nin bedelini ödetiriz tehdidi bana pek inandırıcı gelmiyor. Ne yapacaklar? Sadece ekonomik anlamda bazı yaptırımlara gidebilirler yani. ABD Suriye'de destek verilmese de karşı muhaliflere ben zannetmiyorum ya bu şu topa gireceğini Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saatten sonra yani işgalin gerçekleşmesi durumunda. Ya şimdi tabii ki Rusya hızını alamayıp devam ederse diye birisi yorum yapmış da Rusya Ukrayna işgal etti diyelim, oralara yerleşti. Bu sefer farklı bir tehdit algısı da oluşacak. Yani Doğu Avrupa için. Bu da var yani. Bu da ilerleyen dönemlerde konuşuluyor eğer işgal gerçekleşirse. Pegasus'un biletleri bir haftalık süreçte 6 bin liraya dayanmış diyor birisi. Ukrayna biletleri galiba. Evet, şimdi şöyle şeyler diyenler de var. Yani Putin'in bluff yaptığını söyleyenler de var. Bir de şu da var arkadaşlar. Şimdi biz her şeyi kamuoyuna açık haliyle görüyoruz. Yani biz şu anda açık bilgileri, kamuoyuyla paylaşılan bilgileri görüyoruz. Ama bu işin asıl önemli, en önemli tarafı arka planda dönen şeyler. Şimdi Putin gerçekten bir bluff yapmış olabilir ama Putin gerçekten bir şeyin ciddi anlamda garantisini almadığı sürece o askerleri de bence tam anlamıyla oradan çekmeyecektir. Yani Ukrayna doğusundan veya Belarus'tan veya Kırım'daki askerleri, işgal için yığdığı askerleri oradan çekmeyecektir. Ve burada işte arka planda eğer ki gerçekten Ukrayna'nın NATO'ya yakınlaşmayacağı, Avrupa Birliği'ne yakınlaşmayacağı, işte NATO üyesi olmayacağı yönünde Putin'e kamuoyuna açıklanmadan bir garanti eğer ki verilirse, farklı garantiler de verilebilir tabii. Tabii bu sadece şey için değil, Ukrayna için değil, Doğu Avrupa'da NATO'nun askeri varlığını azaltacağına dair bir takım garantiler kamuoyuna açıklanmadan Putin'e verilirse, arka o kapalı kapılar ardında böyle anlaşmalar imzalanırsa Putin bir şekilde kılıfına uydurup Ukrayna'nın doğusundaki askeri birlikleri geri çekecektir. Yani dolayısıyla biz burada sadece gördüğümüz şeylerin analizini yapabiliyoruz. Yani bunu da eklemek lazım. Yani bu işler yani dünya siyasetinde, bu küresel siyasette baktığımız zaman bu savaşlar vesaire bunlar sadece göründüğü tarafıyla değil. Yani bu sadece bence buzdağının görünen kısmı. Yani bizim bu gördüklerimiz, bu açık istihbari bilgiler falan bunlar sadece görünen kısımları. Arka planda bence çok daha farklı, çok daha değişik, çok daha acımasız şeyler dönüyor. Dualarınız için sağ olun. Bu arada çok güzel geri dönüşler de alıyoruz. Bu arada yayını beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha geniş bir kitleye ulaşmak için. Birisi de biz de Yunan'la uğraşıyoruz demiş. Çok özeniyorum şu Ruslara falan demiş. Büyük bir pazarlık, evet büyük bir pazarlık söz konusu olabilir ama bu pazarlık arka planda yapılıyor da olabilir bence. İşte Ukrayna Çeçenistan'ın yaptığı savaş stratejisini uygularsa yani bir şansı olabilir mi demiş. Bu savaşın ilk başladığı aşamada bu çok zor arkadaşlar. Sürekli tekrara düşmemek adına bundan bahsetmiyorum ama yani dediğim gibi şu anda karşılıklı iki konvansiyonel ordu var. Ukrayna ordusu zayıf olsa da ve dolayısıyla yani bu savaşın ilk başlayacağı aşamada böyle bir gerilla savaşı olamaz. Ki bence Rusya ya bunlar düşünülmüştür yani Rusya hızlı bir şekilde girip işgali bitirmek isteyecektir. Eğer ki işgal olursa, eğer ki işgal ederse. Ancak sonrasındaki süreçte bazı gerilla hareketleri tabii ki ortaya çıkabilir yani. Bunlar olabilir. Bakıyorum son bir kez daha bakacağım. Şöyle yayını uzatmamak adına gelişmeler, farklı gelişmeler varsa onlardan da bahsedelim. Yoksa da yayını sonlandırırız. Siz de yazacağınız şeyler varsa istiyorsanız son bir kere siz de yazın. Sorularınız varsa ondan sonra da yayını bitiririz diye düşünüyorum. Ben haberlere şöyle bakıyorum. Bu bahsettiğim haberler yani şu anda farklı bir haber yok. Bu arada Türk medyasında neler geçiyor? Var mı bir şeyler? Avrupa borsalarında da düşüş başlamış. O Ukrayna işgali ihtimali nedeniyle öyle söyleyeyim. Evet, bir haber daha var. Şuna da bakayım. Ya evet, bu 16 Şubat olayı olayını Zelenski söyledi ama şu anda Zelenski'nin ekibi tarafından da yapılan açıklamalarda şey deniliyor. İşte Zelenski bunu dalga geçmek için söyledi gibi bazı böyle bu 16 Şubat'ın zikredilmesinin, o 16 Şubat tarihinin zikredilmesinin kurtarılma çabaları da var Zelenski'nin ekibi tarafından. Yani böyle bir şeyin tarihin zikredilmesi bile bence gereksiz bir şeydi yani Zelenski açısından. Evet. Son bir kez de şöyle. Evet arkadaşlar, gelişmeler bu kadardı. Yayını da fazla uzatmayayım. Daha farklı gelişmeler olursa, daha ciddi gelişmeler olursa bu yayını hani böyle bir nasıl diyeyim, bir clickbait, böyle bir şey kasmak için de yapmadım. Önemli bazı gelişmeler oldu. O yüzden ben de vakit ayırıp böyle bir yayın yapmak istedim. Bütün bu akşam yaşanan ne varsa hepsini konuştuk. Fazlasıyla konuştuk hatta. Daha farklı gelişmeler olursa ben yine yayınla bunu duyurmaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum.